Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sizinle Mehmet Özkendirci'nin bir yazısını ele alacağız. Konumuz Kuzey Kore. Yani resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Bu kaynak metinde anlatılan bazı ilginç, hatta bazen şok edici iddialara odaklanacağız. Amacımız bu metindeki bilgileri sizin için damıtmak, yönetim biçimi, lider kültü, günlük yaşama müdahale gibi konular var. Mesela hiç duydunuz mu bilmiyorum ama liderin boyuna göre vergi alındığı ya da ulusal yaz günlerinde topluca ağlamanın zorunlu olduğu gibi iddialar. Hadi biraz daha açalım bu konuyu.
Evet, kaynak metin gerçekten dikkat çekici iddialarla dolu. İlk olarak şu tek lider yönetimi meselesi var. Metne göre Kim Jong-un 2011'den beri ülkenin yani tartışmasız lideri. 2012'den beri de Kore İşçi Partisi Genel Başkanı. Tüm yetkilerin onda toplandığı söyleniyor. Yazarın ifadesiyle temel amacı ülkeyi tek başına mutlak bir kontrolle yönetmek. Bu hani gücün merkezleşmesinin belki de en uç örneği.
Çok ilginç ama ülkenin isminde Demokratik ve Halk Cumhuriyeti geçiyor. Kaynak metinde önce demokrasiyi halk egemenliği, cumhuriyeti de işte halkın ve seçtiklerinin yönetimi olarak tanımlıyor. Ama hemen ardından Kuzey Kore'deki uygulamanın bu tanımlardan ne kadar farklı olduğunu ima ediyor. İsimle gerçeklik arasındaki bu fark sanırım metnin ilk vurguladığı çelişki.
Kesinlikle öyle. Zaten seçim sistemiyle ilgili anlatılanlar bu çelişkiyi daha da belirginleştiriyor. Kaynağa göre seçimler var, yani teoride yasak değil ama işleyiş bambaşka. Lider Kim Jong-un karşısına çıkacak rakip adayı bizzat kendisi seçiyormuş, metin böyle iddia ediyor. Hatta eğer gerçekten bağımsız bir rakip çıkmaya kalkarsa sudan sebeplerle yani akıl almaz bahanelerle ailesiyle birlikte hapse atıldığı belirtiliyor. Devletin tüm imkanları tabii ki kim için kullanılıyor ve sonuçlar hep ezici bir farkla onun lehine çıkıyormuş. Yani seçim kavramının içi nasıl boşaltılır? Metin bunu anlatıyor aslında.
Sanırım. Metinde geçen kim anayasası tabiri var. Bu çok çarpıcı geldi bana. Yani lider ne derse o kanun oluyor. Bu bildiğimiz yazılı hukuk sistemlerinin çok ötesinde tamamen kişiye özel bir yönetim demek. Kaynakta halkın saç modelinden tutun da yiyeceği pirinç lapasına kadar her küçük ayrıntıya liderin karar verdiği yazıyor. Bu kontrolün ne kadar hani derine indiğini gösteriyor.
Ve bu kontrol sadece davranışlarla da sınırlı değil anlaşılan, duygusal ifadelere bile uzanıyor. Metinde aktarıldığına göre liderin ilan ettiği ulusal matem günleri oluyormuş. O günlerde gülmek yasak, sakız çiğnemek yasak, daha da ilginci topluca ağlamak ve hatta feryat etmek bir zorunluluk haline getirilmiş. Bu durum yani devletin bireyin en kişisel alanına, duygularına bile müdahale ettiği iddiasını ortaya koyuyor. Sanki sadece ne yapacağınız değil, ne hissedeceğiniz bile yönetiliyor.
Suç ve ceza anlayışı da bu kontrol mantığının bir parçası gibi duruyor. Metin diyor ki, ülkedeki suç oranı neredeyse sıfır. Ama bunun bir bedeli var. Bazı suçlarda sadece o kişi değil, bütün ailesi cezalandırılıyormuş. Metinde ironik bir ifade var, zindanda canları sıkılmasın diye hep birlikte hapse atılıyorlar iddiası. Üstelik cezaevlerinde zorla çalıştırılma da var. Burada ilginç olan kaynağın vurguladığı nokta şu, suçun kendisinden çok o suçu kimin işlediği daha önemli hale geliyor. Bu da hukukun kişiye göre işlediği yani o izlenimi kuvvetlendiriyor.
Evet evet, propaganda ve gündelik yaşam üzerindeki kontrol de bu tabloyu tamamlıyor sanki. Kaynakta ilginç bir örnek var. Güney Kore sınırına göstermelik olarak yüzlerce lüks konut inşa edildiği ama içlerinin boş olduğu iddiası, ülke ne kadar modern ve mutlu bunu göstermek için güya. Bu da dışarıya verilen imajla gerçeklik arasındaki uçurumu gösteriyor. Bir de şehirde yaşamak bile bir ayrıcalıkmış ve kimin hangi işi yapacağına yine devlet yani o kim yasaları karar veriyormuş. Her şey planlı.
Ekonomiye gelince işler daha da tuhaflaşıyor gibi. Metne göre ülkenin en büyük gelir kaynağı halktan toplanan vergiler. Ama 100'e yakın farklı vergi türünden bahsediliyor. Verilen örnekler gerçekten yani akıl alır gibi değil. Saçlılardan saç vergisi, saçı olmayanlardan çıplak baş vergisi, hatta insanların boyuna göre alınan ortalama boy farkı vergisi bile varmış. Yani bunun mantığı ne olabilir?
Metin bu vergileri aslında lider kültünün ve o keyfiliğin boyutunu göstermek için bir örnek olarak sunuyor gibi. Özellikle o boy farkı vergisinde ideal boy olarak lider Kim Jong-un'un kendi boyu olan 157,5 santimetrenin belirlendiği iddiası çok manidar, değil mi? Bu sadece ekonomik bir şey değil, aynı zamanda liderin fiziksel özelliklerinin bile bir norm haline getirildiğini, her şeyin lidere göre ayarlandığı bir sistemi anlatıyor. Kaynağın çizdiği tabloya göre vergiler bile ideolojik bir silaha dönüşmüş durumda.
Pekala, o zaman bir toparlayalım. Gördüğünüz gibi sizinle incelediğimiz bu kaynak metin, yani Mehmet Özkendirci'nin yazısı, Kuzey Kore'ye dair oldukça çarpıcı bir tablo çiziyor. Metnin iddialarına göre lider kültü her şeyin merkezinde. Devlet kontrolü hayatın en mahrem detaylarına kadar sızmış durumda ve kendine özgü, dışarıdan bakınca son derece garip görünen bir normallik anlayışı inşa edilmiş. Seçilmiş rakipler, zorunlu ağlama seansları, boya göre vergi. Bütün bu iddialar sistemin işleyişine dair düşündürücü ipuçları veriyor.
Yanlış düşüncesi olarak belki şunu sizinle paylaşabiliriz. Bir yönetimin vatandaşlarının sadece ne yapacağını değil, ne hissedeceğini, o matem günleri örneğindeki gibi, hatta fiziksel özelliklerini, ideal boy meselesi gibi bile tanımlamaya ve kontrol etmeye çalıştığı bir sistem modeli. Bu model bize bireysellik, özgürlük ve devlet gücünün sınırları hakkında ne düşündürüyor acaba? Kaynak metnin ortaya koyduğu bu tablo, kontrol mekanizmalarının ne kadar ileri gidebileceği üzerine gerçekten kafa yormaya değer bir nokta sunuyor, değil mi?